Ayrım 2. Teklifinizle ilgilenmiyorum. Başar başarır, sayfa 25. Gülten, belli ki Ayze'ye doğru hökürüyor. Söylediklerinden bir bok anlamak mümkün değil. Televizyonu açmam gerektiğini, Cüneyt'le Tarık'ın başının bir tür belada olduğunu çıkartabiliyorum zar zor. Telefonu bırakıp kumandayı alıyorum. Haber kanalları canlı yayında. İsviçre otelini Kafkasyalı teröristler basmış. Bütün müşterileri rehin almışlar. Lobide toplamışlar hepsini don gömlek. Eski SSCB'nin bilmem hangi özel bölgesi için özgürlük istiyorlar. Altyazıda rehinelerin isim listesi akıyor. Gözlerimi kısıp okumaya çalışıyorum. İşte Gülten'in hökürmesinin sebebi geçiyor önümden. Doktor Tarık Gürbüz ve eşi. Cüneyt Derman ve eşi. Hayda, ben buradaysam yanındaki kim acaba? Sallanan kamera görüntülerinde makyajsız genç kadının yüzleri, saçlar dağınık. Hangisi? Türkiye'nin 11 Eylül'ü yaşanıyor. Spiker gece vardiyasında yakalanmış bir acemi. Açık açık söylesene kardeşim. Saray surunun dibindeki kaçak et kesimini teröristler basmış desene. Su testisi su yolunda kırılmış. İşte manşet bu. İlan etsene. Koca puntolarla ekranın tam ortasına yazsana. İkinci uçak hedefini değiştirip benim içimde yükselen güney kulesine çakılıyor. Toz bulutunun içinden fırlayan cam, metal, beton parçaları her yerime dağılıyor. Şöyle bir kendimi yokluyorum. Yara henüz çok taze, bu yüzden acıtmıyor. Sakin sakin kumandanın kırmızı düğmesine basıyorum. Susun. Hepiniz susun lütfen. Ne halini varsa gör Cüneyt. Öpsün seni Zeki Müren. Küçük adımlarla balkona doğruyum. Bir sıçrayışta korkulukların tepesindeyim. En dengeli halimde, en güvenli, en ben. Yüzüme çarpan rüzgarın tatlı nefesinde nenemin kokusunu buluyorum. Kollarımı iki yana açıp Abdurrahman Efendi'nin çatısına doğru bırakıyorum gövdemi. Biliyor musunuz? Ben seherim. Sabahın ilk ışıklarına doğru uçabiliyorum. Müzedeki çocuk. Emrah Yücel'den esinle. Hızlanıp yavaşlaması ancak onu unutmamızla ya da düşünmememizle mümkün olur zamanın. Sıkılırken hep saate bakar, ne zaman bitecek bu tatsızlık diye kasılırız. Hemen geçsin isteriz bu gibi durumlarda, zaman inadına yavaşlar, dizginlenir çünkü. Ama bir de neşeliysek onu unuturuz, aklımıza bile gelmez. Biz unutunca zaman özgürleşir, kontrolden çıkar, keyfince akar, hızla geçer. Zamanın hızı kendinde değil, asıl bizim içimizde saklanır. Eğlenirken hızlı, sıkılırken yavaş giden şey zaman değil, biziz. Kendimiziz. Bunu hepimiz gayet iyi biliriz, öğreniriz. Yine de zaman konusunda daima yanılırız, yanılmak isteriz. Daha var deriz, daha çok var. Ya da bitti, çok az kaldı, kurtuldum işte. Gönlümüzce gafil avlanırız. Elimizden başka bir şey gelmez çünkü. Çocuk bunu müzeden çıktığında öğrendi. Artık değildi. Annesi uzun süre aradıktan sonra çok şükür yeni bir iş bulmuştu. Çalışmaya o kadar ihtiyacı vardı ki çalışıp para kazanmazsa her şeyini kaybedebilirdi kadın. Oğlunu da buna asla müsaade edemezdi. Evladından ayrılmamayı kafasına koymuş, dişinin kararlılığıyla hayatın suratına atıldı ve derin yarıklar açıp dişleriyle kemirdi, tekmeleriyle tepti, tüm gücüyle saldırdı. Şehrin dehlizlerine, deliklerine girip çıktı, bütün kapıları çaldı, ipleri çekti, rolleri oynadı. İşveri, cahil, tecrübesiz, anasının gözü cingöz, saf, çirkef oldu. Çelik rahibe sertliği ile pamuk şeker yumuşaklığı arasında gidip geldi. Sonunda o Allah'ın belası iş hangi delikte saklanmışsa gidip ortaya çıkardı ve onu aldı. Her şeyi kaybetmeden önceki son çıkıştı bu. Buldu ve çıktı. Bugünün annesinin ilk iş günü, yazın en sıcak sabahlarından biri. Evden ayrıldılar. Annesiyle babası çoktan ayrılmıştı. Yürüyerek kent merkezindeki meydana geldiler. Yolda her iki ayakkabısının bağcıkları da ikişer kere çözüldü. Bir türlü bağlamayı beceremiyordu. Bir türlü beceremiyordu. Annesiyle babasının arasında çözülen bağları bağlayamadığı, bir türlü düğümleyemediği gibi. Parmakların arasından akıp gidiyordu bağcıklar. Biliyordu, onun suçuydu. Hepsi onun suçu. Cırt bantlı lastik pabuçların devri bir daha açılmamak üzere kapanmıştı. Yaz geldiğinde aniden numara numara büyümeye başlayan erkek çocuğu ayakları yüzünden kapanmıştı. Cırt bant galiba sadece küçük çocuklar içindi. Belli bir numaranın üstünde mutlaka bağcık vardı. Belli bir yaşın üzerinde sadece sıkıntı. Geniş meydana tepeden bakan tarihi şehir meclisi binasının alt katında kurulu müzeye ulaştılar. Burnunu karıştırmaması için tembihlendi. Sadece kimse bakmazken değil, hiçbir zaman. Gişedeki biletçi yerinden kalkmadı. Annesine bir zincirin ucuna asılı olan, üzerinde beyaz bir Z harfinin parıldadığı lacivert bir kart verdi. Kadın Z'yi çocuğun boynuna astı. Z herhalde babasız demekti. Zeyli çocuk şimdi de annesiz, kimsesiz. Artık 8 yaşındaydı. Aylardan Temmuz olduğu için okul yoktu. Annesinin onu bırakabileceği iyi yürekli bir komşu, yardımsever bir akraba ya da çocuk delisi bir arkadaşı da yoktu. Evde yalnız kalmaktansa bütün günü bu müzede dolaşarak geçirebilirdi. Biletçi amca ona göz kulak olacaktı. Gişe camının arkasındaki gözlüklü bir kafadan ibaretti bu biletçi. Saçları tel tel. Aşağıdan bakıldığında ceketinin rengi bile seçilmiyordu. Kulağından korkunç görünen yaşlılık kılları fışkırıyordu. Annesi çömelip her iki ayakkabısını da yeniden bağlarken, acıkınca buraya yanıma gel, dedi adam. Çocuk kafasını salladı. Aynı anda da asla bu adama yaklaşmamaya karar verdi. Başını öne eğip boynunda asılı duran beyaz Z harfine baktı. Bu açıdan bakıldığında Z ters duruyordu. Annesi onu bir kez daha öptü. Çocuğun duymadığı, dinlemediği, dolayısıyla da asla hatırlamayacağı bir tembih balonu vardı kadının ağzında. Sonra işe ilk günden geç kalmamak için telaşla yola koyuldu. Müzeden uzaklaştı, kalabalığın içinde kayboldu. Anne gitti. Baba zaten yoktu. Yalnız kaldı çocuk. Gişeden bir an önce uzaklaşması gerektiğini düşünüyordu. Çekingen adımlarla koridorda ilerlemeye başladı. Bir oyun kurması gerek, iyi bir şeyler bulup tutunması. Yağ satarım, bal satarım, ustam öldü, ben satarım. Daha önce bu müzeye gelmişti. Bir okul gezisiydi. Bütün okul gezilerinde olduğu gibi muazzam bir şamataya dönüşmüştü. Ne de olsa yanında sınıf arkadaşları vardı. Birlikte güçlüydüler, cesurdular, eğlenceliydiler. Kesik kollu heykellere, kafası kopmuş asker resimlerine bakıp kahkahalarla gülmüşlerdi. Şişman prenseslerle alay etmiş çirkin kralları küçümsemişlerdi. Her şey çok komikti, gerçekten komikti. Bugün roller değişik, o neşeli ziyaretten hatırladıklarına hiç benzemiyor gördükleri. Yürüdükçe büyüyor salonlar, tavanlar yükseliyor ve kalınlaşıyor duvarlar. Çocuk küçülüyor, gözlerini kaçırdıkça duvarlardaki resimler ısrarla ona bakıyor. Tablolara hapsedilmiş olan yanlışlar, yangınlar, kızgınlar, heykellerin boş gözleri korkutucu. Keskin hançerler camekanlarda yan yana dizilmiş. Her an havalanıp onu kovalamaya başlayabilir şu yırtıcı kuşlar. Üstelik bugün hepsi daha da iri. Eski bir hesabı kapatmak ister gibi uzuyor, uzanıyorlar. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnsan figürlerinden kaçıp manzaralara sığınıyor. Bulutların arasında kaybolan karlı dağlara, fırtınalı denizlere, bir bahar sabahında çiçeğe boyanmış su birikintilerine. Issız çöller kudurmuş köpeklerin sesini saklıyor. Dağ başında yakılmış harlı ateşten endişe yükseliyor göğe. Ne yakıcı bir ateş, ne iç kapayıcı bir gök. Şu mısır tarlasında kim bilir kaç yılan saklı. Sığınılacak bir kucak, tutulacak bir el, naz yapılacak o büyük sıcaklık eksik. Yanında, onun tarafında kimse yok. Endişe var sadece. Büyümek böyle bir şeyse büyümek istemiyor. Akşama annem gelir mi? Evimize döner miyiz? Karşıki dağlar için için ağlar. Annesi ölmüş onun için ağlar. Çocuk o güne dek hiç dayak yememiş, yeni de görmemiş. Buna rağmen fiziksel şiddeti tanımıyor olmak korkuya, korkmaya, sıkıntıya engel değil. Hızla hepsinden uzaklaşıyor. Göremeyecekleri, görülmeyeceği köşelere kaçıyor. Çömleklerin ve ilkel aletlerin sergilendiği salonlara, bronz baltalar, keskin taşlardan yapılma mızrak uçları, her tarafı çatlaklarla kaplı eğri büğrü çanaklar. Bir de kırmızı topraklardan pişirilme küçük küçük insan heykelcikleri. Hepsi şişman, toz toparlak. Onlardan biriyle arkadaş olmak mümkün mü? Aya maya kumpanya, bir şişe şampanya, terazi lastik jimnastik, biz size geldik, bitlendik. Kısa sürede anladı ki müzede sıcak, cana yakın tek bir salon bile yoktur. Loş koridorlar tehlikeli gölgelerle dolu. Hele bazı yerler basbayağı karanlık. Bir zindan sanki burası. Annesiyle babasını bir arada tutmayı başaramamış çocukların atıldığı bir zindan. Cezasını çeksin, gününü görsün diye. O yüzden yüzler ciddi, bütün kaşlar çatık, herkes ters ters bakıyor. Öğlene doğru biletçi onu bulduğunda kafeteryadaki alçak taburelerden birine çökmüştü. Tehditkar gözlerin onu takip edemediği tek yer burasıydı. Yanaklarına sardığı avuçlarıyla pek mahzun görünüyordu. Gözleri yerde. Zemindeki granit kaplamanın desenlerinde, taş dokusunun içine serbestçe dağılmış küçük parçaları endişeli bir dikkatle inceliyordu. Taşların arasına gizlenmiş savaşçılardan, askerlerden, muhafızlardan tedirgindi. Yüzlerini, silahlarını, uçabilen savaş arabalarını seçebiliyordu. Oradan çıkıp gelirler miydi? Onu burada saklandığı köşede kıskıvrak yakalamak için. Pekala, önlenmesi mümkün olan bir boşanmanın hesabını sorup, biraz daha üzmek için. Her şeye ve herkese karşı tek başına kalmışlığın, küçüklüğün, beceriksizliğin, dikkatsizliğin, kendini derslere verememenin, sürekli kaybedilen silgilerin, delinmiş pantolon dizlerinin, mürekkeple lekelenmiş gömleklerin, kopup kaybolan ceket düğmelerinin, kırılmış oyuncakların bedelini ödetmek için. Ne düşünüyorsun bakalım öyle arpacı kumrusu? Çocuk başını hemen kaldırmadı bile. Kim onunla konuşacaktı ki? Hiç tanımadık bir ses bu yabancı dünyada felaketten başka ne getirirdi? Ama ısrarcı gölge ona iyice yaklaşıp da boyası eksik erkek ayakkabısı savaş tanrısının tam burnuna basınca yakalandığı siper başına çöktü. Adamın kendisine seslendiğini kabul etmek zorundaydı artık. Ne demek istediğini de anlamıştı. Ama kim olduğunu bilmiyordu. Sen de kimsin be amca? Kafasını kaldırıp dikkatle bakınca kulak kıllarından tanıdı. Gişedeki kaygı verici surattı bu. Camın arkasından çıkmış ve eğri de olsa insan vücuduna benzer bir şeye bürünmüştü. Çok sigara içmekten dişi ağrıyor olmalıydı. Elinde karanlık bir çay bardağı tutuyordu. Diş ağrısını bastırmak için demli çay içen Z'ci amca. Bir masaya geçtiler. Çocuk sıcak çikolata kupasının içinde kaybolurken biletçi kendi kendine ciddiye almaya çalışan ses tonuyla konuştu. O kaşığı kupanın içinden çıkarmazsan birazdan kör olacaksın. Kaşığı çıkardı çocuk. Bu söz dinlemesinin karşılığında artık bir soru sormayı hak ettiğini düşündü. Saat kaç oldu? Biletçi bu sualin nereden gelip nereye gittiğini hemen anladı. Annem ne zaman gelecek demek yerine kaç saat kaldı bu işkencenin bitmesine diye soruşturmaktaydı ufaklık. Bilmem, saatimi kurmayı unutmuşum korkarım. Seninki kaç gösteriyor? Oğlan burnunu kupadan çıkarmadan boşta kalan çıplak bileğini gösterdi. Sonra kupayı masaya bırakıp ötekini çıkardı ortaya. İki bileğini yan yana uzattı. Saati yoktu. Saat yokken zaman da yoktu yanında. Biletçi bu yanıtla ikna olmadı. Uzanıp çıplak bileğini tuttu çocuğun. Dikkatle bakarken zor okunan bir el yazısını çözmeye çalışır gibiydi. İşte dedi, işte burada duruyor senin zamanın. Çocuk da baktı bileğine. Eti kemik geçiyor evlat. Bileğinde yumuşak derisinden başka bir şey göremiyordu çocuk. Zamanı göremiyordu. Neyse ki biletçi ısrar etmeden konuyu değiştirdi. Söyle bakalım, 9 numaralı salona gittin mi bu sabah? Bilmem manasında ağzını büküp kaşlarını kaldırdı çocuk. Takındığı ilgisiz ifadeyi hiç zedelemeden sıcak çikolatası üzerinde çalışmaya devam etti. Korkuyu belli etmemek ilk savunma hattı. İlgisiz görünme ikincisi. Gitseydin bilirdin çünkü oradaki kız seni rahat bırakmazdı. Şaka mı yapıyor? Atıyor mu? Şansa bak, ciddi olup olmadığını kestiremeyeceğin adamlardan biri daha. Babam da böyleydi. Anlattığı hikaye sadece doğru mu değil. yoksa kocaman bir yalan mı asla bilemezdin. En iyisi hiç yeşermemek, renk vermemek, ilgisizliğe devam. Dikkat et, aman dikkat et, bu kız diğerlerine benzemez. O ne dilli düdüktür o, bulaşmamaya çalış, yoksa kolay kolay kurtulamazsın elinden. Senin gibi küçük çocukları çok sever, hemen arkadaş olur, büyüklerle konuşmaz zaten. İşte benden sana sağlam bir tavsiye, ister dinle, ister git bankaya koy, faizini al. Biletçi tek gözünü kırptı, çayını dikti, kalktı, işinin başına döndü. Zeyci amca ortadan kaybolduktan sonra çocuk bir süre daha oturdu. Anlaşılan akşama daha çok vardı. Vakit geçmek bilmiyordu. Zaman ilerlememek için ayak diriyor, sürtünüyor, hatta içinde aktığı tünelin duvarlarına tutunarak geri gitmeye çalışıyordu. Hemen akşam olsun, annem gelsin. Ya akşam olur da annem gelmezse, yaşayacağı o büyük yıkımdan korktu. Elindeki son şansı kaybetmekten. Ne saçma bir fikir, neden gelmeyecekmiş ki annem? Günün büyük kısmını yendim zaten. İşte öğlen oldu, geriye kalanı da hallederim nasılsa. Buralarda boş boş takılıp zaman öldürmek bebek işi. Onu benim ayak parmaklarım bile yapar. Sıcak çikolata sayesinde tekrar salonlar arasında gezinecek cesareti ve merakı biriktirmişti. Ayağa kalktı, kendini daha iyi hissediyordu. Yine de yakalanmamak için hızlı hızlı geçti koridorlardan. Koşmadı ama şimşek gibi girip çıktı salonlara. Duvarlara bakmadan yürüyor, sadece kapı numaralarına dikkat ediyordu. Bağcıkları yine çözüldü. 9 numaradaki kız, salonların numarası mı varmış? Nerede bu 9 numara? Dön baba, dönelim, hacılara gidelim. Burası mı 9? Yoksa altının tersten bakılmışı mı? Bir bakalım kız nerede acaba? Gözlemci memure köşedeki sandalyesinde bulmaca çözüyor. O değil herhalde. Yarı belinden yukarısı çıplak heykel. Burnu kökünden kopmuş. Bu mudur yani uzak durulması gereken? Oğlan yaklaşıyor. Çıt yok. Arkasında zafer işareti yapan bronz bir el dikiliyor. Hem de aziz bir el. Bir erkek eli. Bileğinden kesilmiş. Ağlamaklı kadınlar duvarına yöneliyor. Bunlar da değil. Hepsinin içi geçmiş, canları sıkkın, gözleri mat. Bir çeşit çile çekmekteler. Bu tarafa gel, bu tarafa. Döndü çocuk. Köşedeki bir tablodan geliyor ses. Birisi fısıldıyor. Aynanın karşısında saçlarını tarayan, çiçekli elbisesiyle bir biblo kadar güzel görünen bir kız resminden. Küçücük bir resim. Pek önemli olmasa gerek. O yüzden kenara asılmış. Çocuk çözülmüş bağcıklarını sürükleyerek yaklaştı. Kız yine fısıldadı. Ne haber? Sen ne haber? Önce ben sordum. Kız haklı. İyiyim. Değilsin. Kız haklı. Değil miyim? Değilsin. Yüzünden belli. Ne var ki yüzümde? Ağlamaklı bir halin var. Sürüsünü kaybetmiş kuzucuksun sen. Üstelik bütün gününü burada müzemizin duvarları arasında geçirmek zorundasın. Elinde olsa çoktan fıyardın. Kız haklı. İstemediğin halde buradasın sen. Kız çok haklı. Bunu nereden anladın? Üzerinde yazıyor. Bu noktada çocuk başını öne doğru eğdi ve boynunda asılı duran Z harfini tersten bir kez daha gördü. Tersten Z. Yine de Z'yi andırıyor. Parlak lacivert zemin üzerine basılı beyaz harfi kıza doğru tutarak sordu. Burada öyle mi yazıyor? Ziyaretçinin Z'si bu. Kuruluşumuzun dilinde Z bir günlük tutsak demektir. Baban nerede senin? Bilmiyorum. Ben biliyorum. Bahse girerim. Seni buraya kakaladıktan sonra derhal yan sokaktaki içki evine gidip kafayı çekmeye başlamıştır. Kapanış saatini kaçıracağı gibi seni buraya bıraktığını da tamamen unutacak. Evin kapısında annen seni sorana kadar bizimlesin arkadaşım. Kız haksız. Babam neden içki evine gitsin ki? Çünkü eve gitmek istemeyenlerle gidecek evi olmayanlar hep içki evine gider. Bu asırlardır böyledir. 11 numaralı salonda tablosu asılı. Meyhanede kadeh tokuşturanlar. Altında yazar. İnanmazsan git de bak. Neden kadehleri tokuşturuyorlar? Kadehlerini birbirlerine vurarak içkilerini karıştırırlar. Böylece ev sahibi misafirine içkisine zehir atmadığını kanıtlar. Vay be, sen ne çok şey biliyorsun. 100 yıldır burada bekliyorum. Astılar gittiler, öğrendik işte bir şeyler. Senin baban da mı yan sokaktaki içki evinde? Tablodaki kız gülse gülerdi bu soruya ama yüzünden tebessüm yerine sanki eflatun bir bulut geçti. Bugün pazartesi değil mi? Sen geç kalmışsın. Neden? Çünkü tek babalar genellikle pazar günü bırakırlar çocuklarını buraya. Beni buraya annem bıraktı bir kere. Onun çalışması gerekiyor. Yeni bir iş buldu. Yoksa asla bırakmazdı. Kız bu açıklamalara yanıt vermedi. Yanılmıştı işte. Aldırmadan konuşmasına devam etti. Demek senin yüzünden, benim yüzümden ne? Senin yüzünden pazartesi günleri de açık tutuyorlar müzeyi. Eskiden böyle değildi. Hiç olmazsa pazartesilere tatildik. Kafamızı dinlerdik. Neyse sen fena bir ark değilsin. Ark mı? Ark nedir? Ark, arkadaşın kısaltmasıdır. Tıpkı gerzek gibi. Gerzek de gerizekalının kısaltması. Öğren bunları. Çok cahil kalmışsın sen. Kız fena halde haklı. Ama böyle söylemesine gerek yoktu ki. Oğlan başını öne eğip bağcıklarına baktı. Mahsusçuktan çözülmüşlercesine tek ayağını sallayarak granit zeminde çıtırdattı bağcık uçlarını. Ben böyle seviyorum der gibi. Oluşan tatsız havayı yine kızın fısıltısı dağıttı. İkinci ayrımın sonu sayfa 36.